Merhaba. Bir sene sonra damdan düşer gibi giriyorum mevzulara çünkü evde yetişkince konuşmayalı çok uzun bir süre oldu. Hani öyle ki normal ses tonumu unuttum. Agucuk bugucuk veya aa öyle mi olmuş demekten. Üstüne babamın, dedemin, babaannemin de üst sınırlarda gezen sağlık sorunları olunca bunların sıkıntısını kimseye yansıtmak istemeyince biraz doluyor insan. Bir de uzaklıktan dolayı elden bir şeyin gelmemesi, işte çocukların gözümün içinden tüm vaziyetimi şak diye anlaması, dikkatimi biraz dağıtacak şeyleri önermemi gerektiriyor. Yani yapacak bir şey yoksa yapacak başka şeyler vardır. Evet, bu hızlı iç döküşten sonra podcast'imin son durumunu bir gözden geçirelim. Geçen seneden bu seneye neler oldu bir bakalım. Yani yakınlarım biliyordur, evimize bir arkadaş daha katıldı. Tüm sene karnımda benimle birlikte oradan oraya koşturdu. Gık sesini çıkarmadı. Şimdi de emzirme aralarında bizim muhabbetimize ortak olmaya çalışan bir uyar oğlu kendisi. Ablasıyla da yıldızı barışık. Kızımız, oğlumuz, işlerimiz, güçlerimiz bir hasta bir sağlam koşturup duruyorum. Ha bir dakika, yine mi iç döküşe evriliyor bu yayın yoksa ne oluyor? Doğusalık karşısında ilk bulduğu kişinin kafasını şişirmektir. O yüzden bunu da podcast'te taşımasam iyi olur, baştan alıyorum. Bu süreçte okumamdan, izlememden eksik kalmadım çok şükür. Bir bakıma kafamı toplamam için bunlara ihtiyacım oluyor çünkü. Aşırı ilgi duyduğum iki konu var şu sıralar. Biri uzak geçmiş, biri de yakın gelecek. Ayarsız bir ilgi düzeyi var üstelik. Örneğin Eylül ve Ekim ayları tamamen Paleolitik ve Neolitik çağ dinlemişim, okumuşum, izlemişim. Yücel'in kafasını fena halde şişirdim. Yok dişlerimiz tarıma geçerken çürümeye başlamış. Yok efendim Karahantepe'de insan heykeli bulunmuş. Ay Çatalhöyük'te harita yok. Aşıklıökte kadın erkek eşitliği. Daha çok uzar bu. Ama şöyle söyleyeyim. Yanlış bildiğim çok şey varmış. Mesela ben insan nüfusu arttığı için tarıma geçildi sanıyordum. Yani çoluk çocuk çok olduk biz. Karnımız da dağdaki geyik nereye kadar doyuracak? Onun yerine şu otu çoğaltalım da yiyelim düşüncesiyle tarımsal üretime geçtik gibi düşünüyordum. Oysa öyle bir şey yok. Neden sandığım şey neticeymiş. İnsanlar tarıma geçtikten sonra çoğalmışlar. Ama bu nüfus patlaması aslında anne bebek açısından trajik olaylara gebe. Anneler 6 kat daha fazla doğurgan ama gelin görün ki emzirme süreleri avcı toplayıcı atalarına göre çok çok kısa. Bu nedenle bebek ölümleri çok. Sürekli doğum yapıldığı için anne ölümleri de çok. Tarımla birlikte dişte enfeksiyonla tanışıyoruz, çöp sorunu ortaya çıkıyor, hastalıklar ama ilginç bir şekilde savaşsız bir yaşam var. Ne gerek var çünkü herkese yetecek kadar arpa buğday var. Toplumsal ilişkilerde bir acayip. Çoğunuz biliyordur, bunların höyüklerinde mezarlık yok. Çünkü gerçek birer manyak gibi ölülerini evlerinin altına gömüyorlar. Böyle toprak kapların içinde. Bir de çok ilginç, gömdükleri bireyler her zaman aynı ailenin ferdi olmuyor. Bunu ölülerin DNA analizlerinden anlamışlar. Şunun gibi, aile dedikleri kavram ana baba çocuk dede nine gibi bir içerikten oluşmuyor. Yani kan bağı çok önemli değil. Başka bir evin kadını gelip benim evdeki çocuğun annesi gibi davranabiliyor ve onu benimsiyor. Kadın ölünce de diyorum ki ben, ya bu benim eve çok girip çıkıyordu, çocuğuma bana çok iyi davrandı. Benim evimin altına gömeceğim ben bunu, diyorum. Güzel kafalar. Bir de Neolitik dönemde ana tanrıça gündemi geliyor hazır annelik demişken. Bir önceki çağda Göbekli Tepe'den Karahan Tepe'ye her yer erkeklikle doluyken Neolitik dönemde bir kibel ortaya çıkıyor. Bir yumuşaklık, bir sevgi dağarcığı. Paleolitik'te insanların birbirini öldürmek için kullandığı obsidiyen. Neolitik'te daha güzel yemekler yapayım, daha güzel heykelcikler oyayım, daha hoş elbiseler dikeyim diye kullanılmış. Ya tam bir bebişlik çağı. Ya bir dişilik var, bir kadınlık var. Çok hoşuma gitti yani. Çok sevdim ben bu Neolitik dönemi. Bazı belgeseller şunu diyor. Ya bu kadar gelişmiş olamazlar. Bu taşı ta nereden getirip işledi bu salaklar? Bunu tek başına yapmış olamazlar. Kesin uzaylılar veya daha gelişmiş bir kayıp medeniyet bunlara el verdi. Mesela geçenlerde Netflix'te Kadim Uygarlıklar diye bir belgesel vardı. Orada böyle iddialar vardı. Ya işte nasıl olacak? Hep böyle bir mistisizm, ezoterizm. Ya arkadaşım, bunlar senden benden daha çok protein alan, aktif yaşam süren, akıllı insanlardı. Bir IQ testi yapsak muhtemelen bizden daha düşük çıkmaz bunların skoru. Çünkü zeka gelişimi için eksik bir şeyleri yok. Hatta insani açıdan bizden daha ileride bazı etik değerleri var. Oyuncak var, elden ayaktan düşmüş yaşlıların iskeleti var. Yani çocuklarla ve yaşlılarla çoğunlukla iyi ilgileniyordu bu insanlar. Bu harika bir şey. Bir de obsidiyen ticareti yapıyorlardı mesela. Ticaret, medeniyetin anahtarı gibi bir şey. İnsanların ticaret sayesinde birbirinden alıp veremediği materyaller kalmıyor. Bir çekişmezlik ortaya çıkmıyor. Doğadaki her şeyi muadil üretmeye başlıyorlar ve denklik sağlanıyor. Yani bir paylaşım sağlanıyor. Bir obsidiyen mızrak ucunu belki 100 boncukla değiş tokuş etmek gibi. Bilim de gelişiyor. İnsanlar ilk beyin ameliyatı neolitik dönemde yapmış. Ama bir spoiler vereyim. Evet, başarısız bir ameliyat. Peki arkadaşlar, bu neolitik dönemin detaylı olarak anlaşılmasının bize sağlayacağı yarar ne olabilir tam olarak? Ben sizin yerinize çıkarcı, faydacı biri gibi düşündüm ve sorunun cevabını araştırıp buldum. Neolitik dönem bize iklim değişikliğine uyum konusunda çok fazla şey söylüyor. Çünkü bu dönem yaşamış insanlar ani bir iklim değişikliğine maruz kaldılar. Tıpkı bizim dönemimizdeki sıçramaya benzer bir şekilde tarımsal üretim çeşitliliğinden göç yollarına birçok davranış örüntüsü bize gelecek için ışık tutabilir. Konuyla ilgili arkeoloji profesörü Mehmet Özdoğan'ı ve arkeoloji alanında muhteşem içerikler üreten YouTube kanalı Arkeomedya'yı dinlemenizi tavsiye ederim. Şimdi bir yanımız tarımla, karnımızı doyurmakla uğraşa dursun, diğer yanımız papiçiloluk peşinde. Şimdi biraz da bilim, ilim, teknik diyoruz ve OpenAI'ın önce güldüren. Bir yanımız tarımla, karnımızı doyurmakla uğraşa dursun, diğer yanımız papiçiloluk peşinde. Şimdi biraz da bilim, ilim, teknik diyoruz ve OpenAI'ın önce güldüren, sonra düşündüren, en sonra da korkutan ama bir miktar da rahatlatan programlarını konuşuyoruz. Bundan aylar önce dijital illüstrasyon için uygulama ararken DALL-E diye bir site gördüm. O zamanlar davetli girilebilen ama deneme sayfasıyla da içeriği konusunda bilgi sahibi olabileceğiniz bir girişimdi. DALL-E okunuşundan da anlayabileceğiniz gibi Salvador Dali'nin Dolu, Wall-E'nin iyisi. Zonguldak'ın Zolsu gibi bir at bulmuşlar ama neyse. Sistem şöyle çalışıyor. İstediğiniz görseli bayağı sözel yazılı tarif ediyorsunuz. Mesela metin kutusuna topuklu ayakkabı giymiş bir kırmızı fil yazıyorsunuz. O da size farklı tarzlarda tamamen özgün bir görsel yapıp getiriyor. Özgün diyorum çünkü hepsini anlık üretiyor. Bu da sözel olarak ürettiğimiz komutlu görsellerimizi NFT olarak satmamıza imkan sağlıyor. Ya hoş ben NFT falan uğraşacak coşkuya erişemeyecek bir boomer'ım ama denemeye değdi diyebilirim. Hadi bu neyse, bir şekilde yine yaratıcı fikir bizden çıkıyor. Yapay zeka gidiyor onu görselleştiriyor. Ama daha geçenlerde haberim ne oldu? ChatGPT'ye ne diyeceğiz? Ya ben bundan bayağı bir tırstım arkadaşlar. Ya ChatGPT'yi şöyle özetleyebilirim. Ya bu biraz Google gibi, bilgi aratabiliyorsunuz, bazı komutlarla bilgi elde edebiliyorsunuz. Ancak farkı şu, bu bilgiyi sentezliyor. Yani size Google'da olduğu gibi veya birinin yazdığı gibi doğrudan atmıyor. Kendisi farklı birikimleriyle toparlıyor ve size özgün bir metin ortaya çıkarıyor. Bunu ilk denediğimde gözüme kitaplığımda Gödel'in eksiklik teorisiyle ilgili bir kitap ilişti ve yazdım ben buna. Hadi bakalım canım. Gödel'in eksiklik teorisini çürüt. Böyle emir kipiyle. Böyle komutlara daha iyi karşılık veriyor bu arada. Onu da ekleyeyim. Aman Allah'ım. Bir yazdı bu, bir yazdı. Neden çürütülemeyeceğini, çürütme girişimlerinin neden sonuçsuz kalacağını. O kadar ikna edici ve daha önemlisi o kadar doğruydu ki yazdıkları. Ha ben yazama onu söyleyeyim. Bir de kopyalayıp yapıştırdım, Google'da arattım. Hayda. Çünkü benzerlik yok arkadaşlar. Yani ChatGPT tamamen kendi özgün ifadelerini kullanmış. Bu beceriyi yani doktora tezi yazanlarda bile nadir görüyoruz. Neyse. Bu da şu demek oluyor. Bu yapay zeka dostumuz programda yazabilir, bilimsel makalede. Film eleştirisi de yazabilir. Yani henüz beğenilerle ilgili bir kanaat yok kendi için. Yani en sevdiğim Kubrick filmi ne diye sordum. İnsanlar en çok 2001 bir uzay macerasını seviyor ama Doctor Strangelove'da Shining'de çok seviliyor. Kişiden kişiye değişir diye yanıt verdi. Canım ben senin en çok sevdiğini soruyorum diye de devamını getiremiyorsun. Yalnız derin öğrendiği için sanıyorum yakın bir zamanda salt rasyonelliğin yanında insanların tercihlerini biriktirerek kendine etik bir algı yerleştirecek bu. Ya bu da duyguları keşfetmesini ve ifadelerine yer vermesini sağlayacak. Ya korkunç, süper, çok iyi ve tekrar diyorum çok korkunç. Yapay zekanın tartışılacak bir şey kalmadı artık. Kullanmaya çok ihtiyacımız var. Ama özgünlük gerektiren bilim sanat gibi alanlarda yapay zeka insanın yaratıcılığını, işleme ve araştırma pratiğini olumsuz etkileyebilir. Çünkü bilgi dediğimiz şey niyet etmediklerimizde karşımıza çıkarken depolanıyor kafamızda. Yani ben Neolitik dönemi merak ederken mesela karşıma Hasan Dağı'nın volkanik faaliyeti çıkıyor. Oradan jeoloji, oradan Torosların her yıl yükseldiği, oradan Toros isminin Taurus yani boğadan geldiği bilgileri art arda sıralanıyor. Ha bunlar çok gereksiz bilgiler gibi gelebilir ama ha bir yerde benim storage'da onlar var ve kullanacağım zaman gelecek. Hiç kullanmasam bile en azından benim kafamdaki bilgiler arasındaki ağı güçlendiren bileşenler bunlar. Yapay zekaya vereceğim komutlarla giderebileceğim merak ya da üreteceğim iş beni insan olarak en çok faydalandığımız tesadüfi bilgilerden uzaklaştırıyor. Ben geri kaldıkça kendi kendine öğrenen yapay zeka bana bir yerde alık muamelesi yapabilir. Hatta öyle şuursuz bir geri dönüş yaşayabiliriz ki ChatGPT bana yer çekimini ispatla dediğimizde belki bana çok ilginç bir formülle gelebilir. Evet, evde iki çocuk varken bence yeteri kadar konuştum. Bir sonraki bölümü umarım daha kısa sürede hazırlarım size. Küçük ama istikrarlı kitleme. Sağlık, bereket, mutluluk dolu günleriniz olsun. Görüşmek üzere.